Dün akşamdan beri ne Hamdi ne de ben hakikate değişmiş değildik. Neysek gene oyduk. Buna rağmen onun bana dair, benim ona dair öğrendiğimiz bazı şeyler, bazı küçük ve teferruata ait şeyler bizi ayrı istikametlere alıp götürmüşlerdi. İşin asıl tarafı garip. İkimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii buluyorduk. Benim kızgınlığım Hamdi'ye değil, kendime de değil. Sadece burada bulunuşmaydı. Odanın tenhalaştığı bir anda arkadaşım başını kaldırarak "Sana bir iş buldum," dedi. Sonra yüzüme o cesur ve manalı gözlerini dikerek ilave etti. "Yani bir işi icat ettim. Yorucu bir şey değil. Bazı bankalarda ve bilhassa kendi bankamızda işlerimizi takip edeceksin. Adeta şirketle bankalar arasında irtibat memuru gibi bir şey. Boş zamanlarında içeride oturur, kendi işlerine bakarsın. İstediğin kadar şiir yaz. Ben müdürle konuştum. Tayinini yapacağız. Fakat sana şimdilik pek fazla veremeyeceğiz. 40-50 lira. İleride tabii artar. Hadi bakalım. Muvaffakiyetler." Koltuğundan kalkmadan elini uzattı. Sokuldum ve teşekkür ettim. Yüzünde bana iyilik ettiği için samimi bir memnuniyet vardı. Onun aslında hiç de fena bir insan olmadığını, yalnız mevkisinin icaplarını yaptığını ve bunun da belki hakikaten lüzumlu olabileceğini düşündüm. Fakat dışarı çıkınca koridorda bir müddet durakladım ve bana tarif ettiği odaya gitmekle burayı bırakıp çıkmak arasında bir hayli tereddüt ettim. Sonra ağır ağır başım önümde birkaç adım yürüyerek ilk rast geldiğim hademeye mütercim Raif Efendi'nin odasını sordum. Adam eliyle gayri muayyen bir kapıyı gösterdi ve geçti. Tekrar durdum. Niçin bırakıp gidemiyordum? 40 lira aylığı mı feda edemiyordum yoksa Hamdi'ye karşı ayıp bir harekette bulunmuş olmaktan mı çekiniyordum? Hayır, aylardan beri süren işsizlik, buradan çıkınca nereye gideceğimi, nerede işe yarayacağımı bilmemek. Ve artık tamamıyla pençesine düşmüş olduğum bir cesaretsizlik. İşte beni o loş koridorda tutan ve oradan geçecek olan diğer hademeyi beklemeye sevk eden bunlardı. Nihayet rastgele bir kapıyı araladım ve içeride Raif Efendi'yi gördüm. Onu evvelden tanımıyordum. Buna rağmen masasının başına eğilmiş gördüğüm bu adamın başkası olamayacağını derhal hissettim. Sonradan bu kanaatin bana nereden geldiğini düşündüm. Hamdi bana "Bizim Almanca mütercimi Raif Efendi'nin odasına senin için bir masa koydurdum. Kendisi sessiz sedasız, Allah'lık bir adamdır. Kimseye zararı dokunmaz," demişti. Sonra herkese bay bayan denildiği bu sıralarda ondan hala efendi diye bahsediyordu. İhtimal bu tariflerin kafamda yarattığı hayal orada gördüğüm kır saçlı, bağ gözlüklü, tıraşı uzamış adama pek benzediği için hiç çekinmeden içeri girmiş. Başını kaldırıp dalgın gözlerle bana bakan zata "Raif Efendi sizsiniz, değil mi?" diye sormuştum. Karşımdaki bir müddet beni süzdü. Sonra hafif ve adeta korkak bir sesle "Evet benim. Siz de galiba bize gelen memursunuz. Biraz evvel masanızı hazırladılar. Buyurunuz, hoş geldiniz," dedi. İskemleye geçip oturdum. Masanın üzerindeki soluk mürekkep lekelerini, çizgileri seyretmeye başladım. Bir yabancıyla karşı karşıya oturulduğu zaman adeti olduğu üzere o da arkadaşımı gizliden gizliye tetkik etmek, kaçamak bakışlarla hakkında ilk ve tabii yanlış kanaatler edinmek istiyordum. Fakat onun bu arzuyu hiç hissetmediğini ve başını tekrar önündeki işe eğerek ben odada yokmuşum gibi meşgul olduğunu gördüm. Öğleye kadar bu hal devam etti. Ben artık gözlerimi pervasızca karşımdakine dikmiştim. Kısa kesilmiş saçlarının tepesi açılmaya başlamıştı. Küçük kulaklarının altından gerdanına doğru birçok kırışıklıklar uzanıyordu. Uzun ve ince parmakla ellerini önündeki kağıtlar arasında gezdiriyor ve sıkıntı çekmeden tercüme yapıyordu. Ara sıra bulamadığı bir kelimeyi düşünür gibi gözlerini kaldırıyor ve bakışlarımız karşılaşınca yüzünde gülümsemeye benzer bir hareket oluyordu. Yandan ve tepeden bakınca hayli yaşlı göründüğü halde çehresinin, hele böyle gülüşme anlarında insana hayret verecek kadar saf ve çocukça bir ifadesi vardı. Sarı ve altları kırpılmış bıyıkları bu ifadeyi daha da çok kuvvetlendiriyordu. Öğle üzeri yemeğe giderken onun yerinden kımıldanmadığını, masasının gözlerinden birini açarak önüne kağıda sarılmış bir ekmek ve bir küçük sefertası gözü çıkardığını gördüm. "Afiyet olsun," diyerek odayı terk ettim. Günlerce aynı odada karşı karşıya oturduğumuz halde hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Başka servislerdeki memurlardan birçoğuyla tanışmış, hatta akşamüstü beraber çıkarak bir kahvede tavla oynamaya bile başlamıştık. Bunlardan öğrendiğime göre Raif Efendi müessesenin en eski memurlarındandı. Daha bu şirket kurulmadan evvel şimdi bizim bağlı olduğumuz bankanın mütercimiymiş. Oraya ne zaman geldiğini kimse hatırlamıyordu. Başında oldukça kalabalık bir aile bulunduğu, aldığı ücretle ancak geçinebildiği söyleniyordu. Bu arada kıdemli olduğu halde şuna buna bol bol para savuran şirketin onun ücreti neden artırmadığını sorunca genç memurlar gülerek "Hımbılın biridir de ondan, doğru dürüst lisan bildiği bile şüpheli," diyorlardı. Halbuki Almancayı gayet iyi bildiğini ve yaptığı tercümelerin pek doğru ve güzel olduğunu sonradan öğrendim. Yugoslavya'nın Susak Limanı üzerinden gelecek diş budak ve köknar kerestelerinin evsafına veya travers delme makinelerinin işleme tarzına ve yedek parçalarına dair bir mektubu kolayca tercüme ediyor. Türkçeden Almanca'ya çevirdiği şartname ve mukavelenamelerin şirket müdürü hiç tereddüt etmeden yerlerine yolluyordu. Boş kaldığı zamanlarda masanın gözünü açıp oradan dışarıya çıkarmadan dalgın dalgın kitap okuduğunu görmüş. Ve bir gün "Nedir o Raif Bey?" diye sormuştum. Sanki bir kabahat yaparken yakalamışım gibi kızarmış, kekeleyerek "Hiç, Almanca bir roman," demiş ve hemen çekmeceyi kapatmıştı. Buna rağmen şirkette hiç kimse onun bir ecnebi dili bileceğine ihtimal vermiyordu. Belki de hakları vardı çünkü hal ve tavırlarında hiç de lisan bilen bir insan kılığı yoktu. Konuşurken ağzından yabancı bir kelime çıktığı, herhangi bir zaman dil bildiğinden bahsettiği duyulmamış. Elinde veya cebinde ecnebi gazete ve mecmuaları görülmemişti. Hülasa bütün varlıklarıyla "Biz Frankçe biliriz" diye haykıran insanlara benzer bir tarafı yoktu. Bilgisine dayanarak maaşının artırılmasını istemeyişi, başka ve bol ücretli işler aramayışı da hakkındaki bu kanaati kuvvetlendiriyordu. Sabahları tam vaktinde geliyor, öğle yemeğini odasında yiyor, akşamları ufak tefek alışverişlerini yaptıktan sonra hemen evine gidiyordu. Birkaç kere teklif ettiğim halde kahveye gelmeye razı olmadı. "Evde beklerler," dedi. Mesut bir aile babası diye düşündüm. Bir an evvel çoluğuna, çocuğuna kavuşmaya can atıyor. Sonradan hiç de böyle olmadığını gördüm. Fakat bunlardan daha ileride bahsedeceğim. Onun bu devamlılığı ve çalışkanlığı dairede horlanmasına mani olmuyordu. Bizim Hamdi, Raif Efendi'nin tercümelerinde küçük bir daktilo hatası bulsa hemen zavallı adamı çağırıyor. Bazen de bizim odaya kadar gelerek haşlıyordu. Diğer memurlara karşı daima daha ihtiyatlı olan ve her biri bir türlü iltimasa dayanan bu gençlerden fena bir mukabele görmekten çekinen arkadaşımın kendisini asla mukabeleye cesaret edemeyeceğini bildiği Raif Efendi'yi bu kadar hırpalaması, birkaç saat geciken bir tercüme için kıpkırmızı kesilerek bütün binaya duyuracak şekilde bağırması gayet kolay anlaşılabilirdi. İnsanları kendi cinslerinden biri üzerine kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır? Hele bunu yapmak fırsatı bir takım ince hesaplar dolayısıyla ancak muayyen bazı kimselere karşı kendini gösterirse. Raif Efendi ara sıra hastalanır ve daireye gelmezdi. Bunlar çok kere ehemmiyetsiz soğuk algınlıklarıydı. Fakat senelerce evvel geçirdiğini söylediği bir zatülcenp onu fazla ihtiyatlı yapmıştı. Ufak bir nezlede hemen eve kapanıyor. Dışarı çıktığı zaman kat kat yün fanalar giyiyor. Dairede bulunduğu zamanlar asla pencere açtırmıyor ve akşam üzerleri boynuna, kulaklarına atkılar dolayıp kayım fakat biraz yıpranmış paltosunun yakasını iyice kaldırmadan gitmiyordu. Hasta zamanlarında da işini ihmal etmezdi. Tercüme edilecek yazılar bir odacıyla evine gönderilir ve birkaç saat sonra aldırılırdı. Buna rağmen müdürün ve bizim Hamdi'nin Raif Efendi'ye karşı muamelelerinde "Bak seni şu mızmız hastalıklı haline rağmen atmıyoruz" demek isteyen bir şey vardı. Bunu ikide bir de yüzüne vurmaktan da çekinmezler. Birkaç gün yokluktan sonra her gelişinde adamcağızı "Nasıl? İnşallah artık bitti ya" diye iğneli geçmiş olsunlarla karşılarlardı. Bununla beraber artık ben de Raif Efendi'den sıkılmaya başlamıştım. Ya şirkette pek fazla oturduğum yoktu. Elimde bir evrak çantasıyla bankaları ve siparişlerini kabul ettiğimiz devlet dairelerinde dolaşıyor. Ara sıra bu evrakı tanzim edip müdüre veya müdür muavinine izahat vermek için masamın başına geçiyordum. Buna rağmen karşımdaki masada canlı olduğundan şüphe ettirecek kadar hareketsiz oturan, tercüme yapan veya çekmecesinin gözündeki Almanca romanını okuyan bu adamın sahiden manasız ve sıkıcı bir mahluk olduğuna kanaat getirmiştim. Ruhunda herhangi bir şeyler olan bir kimsenin bunları ifade etmek arzusunda mukavemet edemeyeceğini düşünüyor. Bu kadar sessiz ve alakasız bir insanın içinde nebatlarınkinden pek de fazla olmayan bir hayat bulunduğunu tahmin ediyordum. Bir makine gibi buraya geliyor, işlerini görüyor, anlayamadığım bir itiyatla bir takım kitaplar okuyor ve akşamları alışverişini yapıp evine dönüyordu. İhtimal birbirine tıpkı tıpkısına benzeyen bu bir sürü günlerin ve hatta senelerin içinde hastalık zamanları yegane değişiklikti. Arkadaşların anlattığına göre o oldum olası böyle yaşamaktaydı. Kendisinin herhangi bir şekilde heyecanlandığını şimdiye kadar gören yoktu. Amirlerin en yersiz, en haksız ithamlarına hep aynı sakin ve ifadesiz bakışlarla mukabele ediyor. Yaptığı tercümeleri daktiloya verir ve alırken hep aynı manasız tebessümle rica ve teşekkürde bulunuyordu. Bir gün gene sırf daktiloların Raif Efendi'ye ehemmiyet vermemeleri yüzünden geç kalmış olan bir tercüme için Hamdi bizim odaya kadar gelmiş. Oldukça sert bir sesle "Daha ne kadar bekleyeceğiz? Size acele işim var, gideceğim" dedim. "Hala Macar şirketinden gelen mektubun tercümesini getirmediniz" diye bağırmıştı. Öteki iskemlesinden süratle doğrularak "Ben bitirdim efendim. Hanımlar bir türlü yazamadılar. Kendilerine başka işler verilmiş" dedi. "Ben size bu işin hepsinin acele olduğunu söylemedim mi?" "Evet efendim, ben de onlara söyledim." Hamdi daha çok bağırdı. "Bana cevap vereceğinizi size havale edilen işi yapın." Ve kapıyı vurarak çıktı. Raif Efendi de onun arkasından çıkarak daktilolara tekrar yalvarmaya gitti. Ben bütün bu manasız sahne esnasında bana küçük bir nazar atmaya bile lüzum görmeyen Hamdi'yi düşündüm. Bu sırada tekrar içeri giren Almanca mütercimi yerine geçerek başını önüne eğdi. Yüzünde insanı hayret, hatta hiddete sevk eden o sarsılmaz sükun vardı. Eline bir kurşun kalem alarak kağıdı karalamaya başladı. Yazı yazmıyor, bir takım çizgiler çiziyordu. Fakat bu hareketi sinirli bir adamın farkında olmadan herhangi bir şeyle meşgul olması değildi. Hatta dudaklarının kenarında, sarı bıyıklarının hemen alt tarafında kendine emin bir tebessümün belirdiğini görür gibiydim. Eli kağıdın üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o ikide bire durup gözlerini küçülterek önüne bakıyordu. Gördüğü şeyden memnun olduğunu, yüzünü saran o belli belirsiz gülümsemeden anlıyordum. Nihayet kalemi yanına bıraktı. Karaladığı kağıdı uzun uzun seyretti. Ben gözlerimi hiç ayırmadan ona bakıyordum. Bu sefer yüzünde yepyeni bir ifadenin peyda olduğunu görünce şaşırdım. Adeta birisine acır gibi bir hali vardı. Meraktan yerimde duramıyordum. Kalkacağım sırada o doğruldu. Tekrar daktiloların odasına gitti. Hemen fırladım. Bir adımda karşı masaya vardım. Ve Raif Efendi'nin üzerine bir şeyler çizdiği kağıdı aldım. Buna bir göz atınca hayretimden dona kaldım. Avuç içi kadar kağıdın üzerinde Hamdi'yi görüyordum. 5-10 basit fakat fevkalade ustaca çizginin içerisinde bütün hüviyetiyle o vardı. Başkalarının aynı benzeyişi bulacaklarını pek zannetmem. Hatta teker teker araştırılınca belki hiçbir tarafı benzemiyordu. Fakat onun biraz evvel odanın ortasında nasıl avaz avaz bağırdığını gören bir insan için yanılmaya imkan yoktu. Hayvanca bir hiddet ve tarifi imkansız bir bayağılıkla Mustatil şeklinde açılmış duran bir ağız, baktığı yeri delmek istediği halde aciz içinde boğulmuşa benzeyen bu çizgi halindeki gözler, kanatları mübalağalı bir şekilde yanaklara kadar genişleyen ve böylece çehreye daha vahşi bir ifade veren bu burun, evet bu birkaç dakika evvel şurada duran Hamdi'nin, daha doğrusu onun ruhunun resmiydi. Fakat hayretim nasıl sebebi bu değildi. Ben şirkete girdiğimden, yani aylardan beri Hamdi hakkında birbirine zıt bir sürü hükümler verip duruyordum. Onu bazen mazur görmeye çalışıyor, çok kere de istifaf ediyordum. Asıl şahsiyetiyle bugünkü mevkinin ona verdiği şahsiyeti birbirine karıştırıyor, sonra bunları ayırmak istiyor ve büsbütün çıkmaza giriyordum. İşte Raif Efendi'nin birkaç çizgiyle ortaya koyduğu Hamdi, benim uzun zamandan beri görmek istediğim halde bir türlü göremediğim insandı. Yüzünün bütün iptidai ve vahşi ifadesine rağmen acınacak bir tarafı vardı. Zalimlik ve zavallılığın iştiraki hiçbir yerde bu kadar vazıh olarak gösterilmemiştir. Sanki 10 senelik arkadaşımı ilk defa bugün sahiden tanıyordum. Aynı zamanda bu resim bana birdenbire Raif Efendi'yi de izah etmişti. Şimdi onun sarsılmaz sükunetini, insanlarla münasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Etrafını bu kadar iyi tanıyan, karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkan var mıydı? Böyle bir adam, önünde bütün küçüklüğüyle çırpınan birine karşı taş gibi durmaktan başka ne yapabilirdi? Bütün teessürlerimiz, inkisarlarımız, hiddetlerimiz karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık, beklenmedik taraflarındadır. Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür? Raif Efendi benim için tekrar merak verici bir mahiyet almıştı. Kafamda onun hakkında biraz evvel beliren ışığa rağmen birçok tezatların bulunduğunu seziyordum. Elimde tuttuğum resmin çizgilerindeki isabet bunun bir heveskar elinden çıkmadığını gösteriyordu. Bunu yapan kimsenin uzun seneler resimle uğraşmış olması lazımdı. Burada sadece baktığını sahiden gören bir göz değil, gördüğünü bütün incelikleriyle tespit etmesini bilen bir hüner de vardı. Kapı açıldı, elimdekini çabucak masaya bırakmak istedim fakat geç kalmıştım. Macar şirketinden gelen mektubun tercümeleriyle bana doğru yaklaşan Raif Efendi'ye özür diler gibi "Çok güzel bir resim," dedim. Onun şaşıracağını, sırrını ele vereceğimden korkacağını sanmıştım. Hiç de böyle olmadı. Her zamanki yabancı ve dalgın gülüşüyle kağıdı elimden alarak "Senelerce evvel bir müddet resimle meşgul olmuştum," dedi. "Ara sıra el alışkanlığıyla bir şeyler karalıyorum. Görüyorsunuz ya, manasız şeyler. Can sıkıntısı işte." Resmi avucunun içinde buruşturarak kağıt sepetine attı. "Daktilo hanımlar pek acele yazdılar," diye mırıldandı. "Herhalde yanlışlar vardır. Fakat okumaya kalksam Hamdi Bey'i daha çok kızdıracağım. Hakkı da var. Götürüp vereyim bari." Tekrar dışarı çıktı. Gözlerimle kendisini takip ettim. "Hakkı da var. Hakkı da var," diye söyleniyordum. Bundan sonra Raif Efendi'nin her hali, sahiden manasız ve ehemmiyetsiz olan hareketleri bile bana merak vermeye başladı. Onunla konuşmak, hakiki hüviyetine dair bir şeyler öğrenmek için her fırsattan istifadeye kalktım. O benim bu fazla sokulganlığımı fark etmez göründü. Bana karşı nazik fakat daima arada bir boşluk bırakan tavrını muhafaza etti. Dostluğumuz dıştan ne kadar ilerlerse ilerlesin, içi bana daima kapalı kaldı. Hatta ailesini, bu aile arasındaki vaziyetini yakından görünce hakkındaki merakım büsbütün arttı. Kendisine yaklaşmak için attığım her adım beni birçok yeni muammalarla karşılaştırıyordu.